Güne bakan.
Pazartesi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Yeni günde, güzel bir günde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRTMemleketimFM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Twitter'dan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Bu vesileyle bugün gazilerimizin tedavi edildiği bir hastaneden söz edeceğiz. Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kutsal vatan topraklarımızın savunması ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için görev başında sakatlanan veya uzvunu kaybeden gazilerin fiziksel ve psikolojik tedavileri yapılıyor. Ayrıca engelli duruma düşenlerin yaşam boyu devamlı bakımları sağlanıyor. Bugün ilk bölümde Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden operatör doktor Mehmet Hakan Yılmaz stüdyomuzda olacak. Gazilerimizin tedavi süreçleri hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde Türklerde gazi olmanın ve tarihsel sürecin farkındalığını konuşacağız. Tarihsel süreçte gaziliğin anlamını ve önemini ele alacağız. Tarihçi Sümmani Karakaşoğlu stüdyomuzda bizlerle olacak. Güne bakan başladı.
Destanlar yazıldı zalime karşı, mazlumun duası kapladı arşı. alem bayrak. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı an. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sadık muhafız, bayraktan alırdı mücahitler hız. Unutana yine hatır
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Bugün özel ve güzel bir gün dedik. Bugün gazilerimizi anma günü, 19 Eylül Gaziler Günü. Efendim, Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Operatör Doktor Mehmet Hakan Yılmaz stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
Nasılsınız, iyi
çok
misiniz?
Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyim, sizler de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Aynı zamanda bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilişinin 101. yıl dönümü.
Evet.
Kutluyoruz bugünü. İsterseniz şuradan başlayalım. Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
Evet.
Tarihçesi nedir? Bize kısaca bilgi verir misiniz?
Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu anlatmak istiyorum. 99 yılından beri ben Gülhaneliyim. Bir Gülhaneli olduk. Ve bu işlerle yorulmaya başladık. Yoğun terörün yoğunlukla görüldüğü zamanlarda yoğun ameliyatlar, onların gazilerimizin bakımları, işte uzuv kopmaları, ateş silah yaralanmaları, el yapımı patlayıcılar gibi birçok hepsine bizim ortopedist olarak müdahalelerimiz bulundu. Tabii çok yoğun. Öncesinde biz ameliyatlarla hayatlarını kurtarıp uzuvlarını kurtarmaya çalışıyoruz ve sonrasında da bu hastalarımızın fizik tedavi ihtiyaçları doğuyor. Bunlar bir yerde artık yetersiz kalmaya başladı. Bu yoğunla fizik tedavi ameliyatlar sonrası yoğunla fizik tedavi bölümü yetersiz kalmaya başladı. Bu zaten bir ihtiyaç haline geldi artık. Ve artık 99-2000 yılında da İhsan Doğramacı tarafından şu andaki hastanenin vakfedilmesi, arazisinin vakfedilmesi, halkın, bu güzel halkın gaziler için bağışlarıyla el ele vererek bu hastanenin yapılması söz konusu oldu. Ve 99-2000 yılında hastane açıldı, hizmeti açıldı.
Hı hı.
Birinci önceliği, temel önceliği, asıl önceliği gazilerimizdir. Gazilerimizin rehabilitasyon süreçleri, onların oradaki ikinci, üçüncü belki ameliyatları, düzeltme ameliyatları gibi ameliyatlardır. Hastane Türkiye'de tek, Avrupa'da böyle bir hastane yok. Amerika Birleşik Devletleri galiba buna benzer bir hastane olduğunu biliyorum, görmedim ama oldukça son derece yeni sistem cihazlarla, rehabilitasyon sistemleriyle, cihazlarıyla dolu bir hastane.
Hı
hı. Benim oradaki görevim de daha çok gazilerimizin az önce de söylediğim gibi ameliyatları, onları ayağa kaldırabilmek için cerrahi bakımdan neler yapabiliriz onlarla ilgileniyorum. Onların işte revizyon, güdük revizyonları, kırık ameliyatları, iyileşmeyen kırıkların tamirleri, düzeltme işlemleri gibi ameliyatları daha çok yapıyorum gazilerimize yönelik. İşte kaynamayan kırıklara kök hücre tedavileri yapıyoruz, illüzor uygulamaları yapıyoruz, deformite düzeltiyoruz.
Hı hı.
Çünkü bu hastaların artık hayatları kurtulmuş ve hayata dönmeleri gerekiyor. Bunun için ayağa kalkmaları gerekiyor.
Evet.
Eğer bir cerrahi olarak bana bir sorumluluk düşüyorsa fizik tedaviden önce onları yapmak benim zaten boynumun borcu. Seve seve yapıyoruz. Zaman mefhumu gözetmiyoruz, mesai mefhumu gözetmiyoruz, pansumanları, takipleri hepsini ortopedist olarak orada ben gerçekleştiriyorum. Bununla da büyük gurur diyorum. Kendimi de çok şanslı hissediyorum böyle bir hastanede çalıştığım için. Hem tecrübelerimi gazilerimize aktarabildiğim için hem de onlarla bir abi, kardeş, arkadaş havasında, samimiyeti içerisinde olduğumuz için. Yani bizim cerrahinin dışında çok farklıdır orada ilişkilerimiz. Yani cerrahi, doktorluk boyutu ayrıdır. O zaman evet hekim kimliğiyle onlara yaklaşırız. Ama o hekim kimliğini üzerimizden kaldırdığımız zaman da bir abi kardeşiz. Evet. Arkadaşız her biriyle. Hepsi benim için tek tek her biri benim için çok kıymetli. Beni sevdiklerini biliyorum. Onu bana hissettiriyorlar. Ama ben de onları gerçekten canı gönülden çok seviyorum. Yani sadece ben evet bir ortopedistim, ortopedi uzmanıyım. Fakat orada onlarla beraber yeri geliyor psikolog oluyoruz, yeri geliyor psikiyatrist oluyoruz. Yeri geliyor ailelerinin, çocuklarının, hanımlarının, annelerinin farklı sağlık problemleri oluyor. Öyle bir güven ortamı oluştu ki onları dahi bana soruyorlar.
Evet.
Bilgi paylaşımında bulmaya çalışıyoruz.
O kadar samimi bir ortam samimi var ki bir ortam, her şeyi paylaşılıyor.
Evet, bu samimi ortam zaten böyle bir ortamda çalışıyorsanız yorulmuyorsunuz.
Evet.
Of demiyorsunuz, bugün de akşam olmuş demiyorsunuz. Zaman su gibi akıp geçiyor.
Bu hastanenin kuruluşundan günümüze kadar gelmesinde kimlerin emeği varsa
hepsine,
o hastanede çalışan tüm doktorlarımıza gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz.
Evet.
Allah onlardan ebedi razı olsun.
Razı olsun. Yani benim şu an çalıştıklarım, görmediklerim, daha önce çalışanlar hepsinden razı olsun. Bu hastanenin bu şekilde gelmesinde kimin emeği varsa hasta bakımından, o bahçedeki ağaç dikeninden, işte yeri temizleyeninden, hastaları hastaneye dizayn eden, yönetimi dizayn eden herkese
evet.
kadar razı olsun. Gerçekten büyük bir emek var orada, özveri var. Ve aslında biliyorsunuz, biliyor musunuz orada Türk halkının bir yansıması var hastane. Yani gerçekten evet. vakur bir halka sahibiz. Milletimiz hala manevi değerleri kuvvetli. Gazilik nedir, şehitlik nedir, şehit ailesi nedir, gaziler nasıl problemleri var. Hepsi onların acıları aslında halkımızın acısı ve onların gururları halkımızın gururu. Orası Türk halkının bir aynası olan hastane.
Bizde şöyle büyük bir inanış var. Her Türk asker doğar ve askere gittiğimizde de eğer yaralanırsak gazi, ölürsek de şehit oluruz.
Evet,
böyle bir inanç var.
Evet.
İşte oradaki gazilerimiz de bu vatan için canlarını seve seve feda etmeye hazır olan insanlar.
Kesinlikle.
Ki bu uğurda uzuvlarını kaybetmişler. İşte yoğun tedaviyi görüyorlar.
Evet.
Siz yakından bunları görüyorsunuz.
Yapıyoruz,
ve
tabii
çoğu
ki.
Hastalar da uzun bir tedavi sürecinden geçiriliyor
evet,
değil mi?
Evet, cerrahi tedavileri kimisinin çok uzun oluyor ne yazık ki. Birden fazla cerrahi işlemler yapılması gerekebiliyor. Revizyon ameliyatları yapılması gerekebiliyor. İşte az önce konuşmamın başına da dedim ya, hastayı ayağa kaldırmak için bazen tek ameliyat yeterli olmuyor. Birden fazla ameliyatlar yapılıyor. Hatta eski gazilerimizde bile zaman içerisinde uzuvlarda deformasyonlar oluşabiliyor. Onları tekrardan düzeltme ihtiyacı duyabiliyoruz. Düzgün yürümeleri, rahat yürüyebilmeleri, hayata daha rahat adapte olabilmeleri için fiziki olarak. Zaten şunu da söyleyeyim, psikolojik olarak, ruh olarak harikalar. Yani
evet.
Çünkü o az önce bahsettiğiniz maneviyat her birinin içerisinde var. İlk başta tabii ki yeni gazilerimizde veya yeni yaralanma yaşayanlarda bir olayın şokunu yaşıyorlar. Ne oluyor, ne olacak, onun bir belirsizliğin, bilmezliğin verdiği bir korku var işlerinde ama evet. bir süre sonra artık zaten o maneviyat işlerinde olduğu için psikolojik olarak çoğun hatta hepsinin bir problemi yoktu. Onlarla ilgili evet. bir problem yaşamıyoruz. Ortopedi kısmında evet ufak tefek zaman zaman eski gazilerimize, yeni gazilerimize problemler yaşayabiliyoruz. Bahsettiğim gibi onların hepsinin düzeltici cerrahilerini, ameliyatlarını seve seve yapıyorum. Evet. Nefes aldıkça, o hastanede çalıştıkça da yapmaya devam edeceğim.
Var oldunuz. Sizinle bu sohbeti yaptığımız şu dakikalarda binlerce askerimiz sınır ötesinde
evet.
terör unsurlarıyla mücadele ediyor. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için. bizler için, Allah için, vatan için kendilerini siper ediyorlar. Ve son zamanlarda işte aklımıza gelen Fırat Kalkanı operasyonu, Barış Pınarı operasyonu, Pençe Kilit operasyonu, yakın zamanda 15 Temmuz darbe girişimi, şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Evet. Sizin hastanenize yatan gazilerimiz var. Yoğun tedavi süreçlerinden geçiyorlar. Hatırınıza gelen, hepsinin hikayesi var tabii ve çok değerli. Böyle hikayeler var mı? Biraz bahseder misiniz?
Şöyle, yani işin ameliyat veya cerrahi boyutundan ziyade farklı bir şey anlatmak istiyorum. Bir dönem Kayseri'de görev yapıyorum. O zaman da askeri doktorum, hala da askeri doktorum. O zaman da Kurban Bayramı da ben Kayseri'deyim ve işte Kayseri garnizondaki gazilerimizi ziyaret edeceğiz. O zaman üsteğmenim, askeri doktorum. İşte birkaç eve girdik. Yine bir eve girdik. İşte iki tane askerimiz var. Bir astsubayımız var. İşte eve beraber çıktık. Tabii biraz da bu şeylerde de bir toyluk da var. Daha yeniyiz yani.
Evet.
Bir askerleri, bizi araçla getiren askerleri yukarıya almadık. Eve almadık. Sonra işte eve oturduk. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? Faslından sonra evin annesi bize çok güzel, muazzam bir sofra hazırlamış. Sofraya davet etti. Dedi ki siz buraya nasıl geldiniz? İşte askerler var. Onlar getirdiler bizi. Onlar, o zaman onlara çağırın. Tabii dedik yani biz çağırdık. Neyse orada yedik, içtik. Bayramlaştık. Güzel bir ortam oldu. Sonra oradan ayrıldık. Üzerinden yıllar geçti tabii. Hı hı. İnsanlar değişiyor. Yani hepimizin saçı dökülüyor. Saçı sakalı tabii. Ağrıyor. Yani birbirimizi uzun süre görmeyince tanıyamayabiliyoruz. Yıllar geçti. Ben bu hastanede zaten artık çalışıyorum. Az önce dedim ya, gazilerimizde abi kardeş gibiyiz. Bir restoranda yemek sırasındayız. Kalabalık bir grubuz. 6-7 kişilik bir grubuz. Ben böyle birisi gözüme grupta tanımadım. Bir gazimiz var. O an tanımıyorum. Daha yeni tanışacağım ama ben gözüm bir yerden ısırıyor gazimizi. O da bana bakıyor. Herhalde ilk adım benden bekliyor. Hocam dedi, beni tanımadınız değil mi dedi. Recep tanımadım dedim. İşte dedi, siz Kayseri'de çalışırken gelmiştiniz, bir sofra kurulmuştu. Annem aşağıdan askerleri de masaya davet etmişti. Hatırladınız mı? Hatırlamam mı dedim ya, çok mahcup olmuştuk biz orada. Mehmetçi'yi de yanımıza götürmedik diye. İşte hocam o gazi benim dedi. Yani böyle birçok hikayelerimiz olabiliyor. İlk aklıma gelen oydu, onu sizlerle paylaşmak istedim. Ya bu işte hani o abi kardeş ilişkimiz gazilerimizle. O muhabbetimizi gösteren örneklerden bir tanesidir.
Evet, bugün gazilerimizi anıyoruz. Bugün onların günü. Aslında ben bir güne sıkıştırmaktan yana değilim. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, gaziler günü. Onlar her zaman bizimle ve ömrümüzün sonuna kadar onlara minnet borçluyuz.
Kesinlikle.
Dolayısıyla bugüne sığacak şekilde değil de onları her zaman hatırlayalım.
Evet.
Bu anlamda Türkiye'nin pek çok yerinde de gazilerimizi anıyoruz. Etkinlikler düzenleniyor. Sizin hastanenizde de etkinlikler düzenleniyor.
Tabii, tabii.
Vatandaşlarımız dışarıdan gazilerimizi görmeye gelebiliyorlar mı?
Şöyle yani şu son dönemlerde bu pandemi süreci de tabii bazı şeyleri, alışkanlıkları biraz değiştirmemize sebep oldu. Vatandaşların bu ara bu Covid veya işte salgın hastalıktan dolayı biraz hastaneye ziyaretler azalmış durumda ama gazilerimizin yakınları tabii ki ziyaretlere gelebiliyorlar. Bugün de yine sabahtan bir büyük gazilerimiz için bir organize ettiğimiz kahvaltımız oldu. Türkü dinletilerimiz oldu. Seymenler geldi. Orada gösteri yaptılar. Haluk Levent oradaydı. Gazilerimizle kucaklaştı. Şarkılar
olmuştur.
Evet, çok güzel bir ortam vardı. Kalabalıktı. Yani Ankara dışından da gazilerimiz geldi. Zaten buraya bir virgül koyayım. Dün de cumartesi günü de her yıl yapılır bu. Ankara'da motor ekibi vardır. Marka söylemeyeyim.
Evet.
O ekip gelir. Türkiye'nin her yerinden gazilerimiz gelir. Ankara'da büyük bir Türk bayraklarıyla bir kortej şeklinde motorla gezi yapılır. Ya yani Gaziler Günü'nden bir gün önce cumartesiye denk getirilir genelde.
Evet.
En sonunda Anıtkabir'de en büyük gazimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda bu gezi sonlanır. Bugün de yine onun devamı olarak hastanede işte biz doktorlar, çalışanlar, gazilerimiz, yakınları böyle bir etkinliğimiz oldu.
Evet.
Her yılda yapılır bu etkinlik.
Peki gazilerimizin tedavi süreçleri hakkında biraz bilgi verir misiniz? Mesela hangi alanlarda çok daha fazla tedaviye ihtiyaç duyuluyor?
Evet. Son zamanlarda EYP dediğimiz el yapımı patlayıcılar kalleşçe işte uzuv kayıplarına sebep oluyor, sinir hasarlarına sebep oluyor. Gazilerimizde tabii ilk öncelik ortopedide de böyle, tabii bu gazilerimiz için de böyledir. Hayattır, hayatı kurtarmaktır. Ondan sonra uzuv gelir. Öncelik hayatını kurtarmaya çalışırız. Daha sonra kurtarabiliyorsak, bir uzuvda bir problem varsa, kol, bacak, parmak, yani en ufak şey, hiç bu detay değildir yani bunlar. Çünkü en ufak organımız, uzuvumuz bizim ihtiyaçlarımızı görür. Evet. Onu kurtarmaya çalışırız. Sinir hasarları çok fazla olur. Düşük ayak dediğimiz sinir hasarına bağlı yürürken ayak bileğini yukarıya kaldıramama gibi durumlar olur. Hı. Bu hastalarımızda örneğin tendon transferleri yapıyoruz. Yani sinirin sağlam olduğu ve o sinirin uyardığı kastan bir grup kası alıp ayak bileğinin üst tarafına naklediyoruz. Ayak bileğini yukarıya kaldıramayan gazimiz kaldırarak rahatlıkla yürüyebiliyor. Daha önce aparat kullanarak yürüyebilen gazilerimiz işte bu ameliyat sayesinde ayak bileklerini kaldırarak aparatsız bir şekilde yürüyebiliyorlar. Diz problemleri oluyor. İşte diz bu patlamalara veya işte ateş silah yaralamalarına bağlı dizde bağ problemleri olabiliyor. Bu problemlere bağlı yürürken insanlar dizlerini kitleyerek merdiven inerler, çıkarlar ve yürürler. Bu bağlar sayesinde olur. Bu bağlarda problem olursa yürümede problem çekerler. İşte o bağları gazilerimize naklederek, o bağların ameliyatlarını yaparak dizlerini kilitleyerek daha rahat yürüyebilmelerini sağlayabiliyoruz. Ayak bileği problemlerinden bahsettik. Yine kıkırdak eklemde şarapnele bağlı kıkırdak hasarları olabiliyor. Ayak bileğinde daha çok görüyoruz. Dizde yine çok görüyoruz. İşte o şarapnellerin o eklemden uzaklaştırılması ve kıkırdağın tekrardan yenilenmesi ve ağrısız, konforlu bir hayata kavuşmaları gibi ameliyatlar yapıyoruz. Yine hastalarımızda, yani gazilerimizde kronik süreçte uzun yıllar protez kullanarak yürüyen hastalarımızda hepsinde olmuyor fakat sinir uzamaları oluyor. Bu sinir uzamalarına bağlı protez giyerken şiddetli ağrılar, karıncalanmalar, elektrik çarpması gibi problemler yaşıyorlar. Sinir uzamaya çalışıyor fakat uzayacak, gidecek yer yok. Orada yumaklaşıyor. İşte bu yumaklaşmadan dolayı bu problemler oluyor. O yumaklaşmış olan sinirleri oradan çıkartarak daha rahat, daha konforlu protez giyerek yürümelerini sağlıyoruz. Eklem kısıtlıkları oluyor. Çeşitli cerrahiler geçiriyor. Yani bizim yaptığımız ameliyatlar sonrasında da tamam, kemiği kaynatıyoruz, eklemi kurtarıyoruz. Fakat bazen de ekleme yakın yerlerdeki kırıklarda veya yaralamalardan sonra eklem hareketlerinde kısıtlıklar yaşıyoruz. Ufak bir örnek vereyim, parmak ekleminde. İkinci parmağını kurtarmışız mesela. Kemikler kaynamış fakat parmağı açıp kapatamıyor.
Evet.
Sinir hasarı da yok. Çünkü sinir hasarı olmayınca hareket etmesi lazım. Fakat bu geçirilen cerrahilere bağlı yapışıklıklar oluşuyor. İşte o eklemin şeklini, eklemin harabiyetini göz önünde bulundurarak çeşitli aparatlarla, yine ameliyatlarla uzun süren, belki bir ay, iki ay, belki üç ay gibi süren cihaz kullanarak, ameliyatlara yerleştirdiğimiz cihazları kullanarak o eklemlerin açılmasını sağlıyoruz. Keza yine diz ekleminde de bu oluyor. Geçirilen çeşitli cerrahilere bağlı yapışıklar oluyor. İşte hastalar dizlerini kapatıp açamıyorlar. Onu yine ameliyatla o yapışıklıkları ortadan kaldırarak tam açılıp tam kapanmasını sağlıyoruz. Yani bütün bu tarz ameliyatlar, yani günlük hayatta da gördüğümüz ameliyatların kat ve kat daha zorlu ve karmaşık olanları ne yazık ki gazilerimizde oluyor ve onları biz uygulamak durumunda kalıyoruz. Evet. Aklıma ilk gelenler bunlar.
Evet, daha niceleri. Elbette çok çok zor süreçler. Yani hani diyoruz ya, her birimiz engelli adayıyız. Şu anda elimiz kolumuz var, rahat hareket edebiliyoruz ama yarın bir gün bir kaza sonucu bu uzuvlarımızı kaybedebiliriz. Şimdi o gazilerimizin de daha önce elleri ayakları vardı, çok güzel kullanıyorlardı bu uzuvlarını. Tabii uzuvsuz kalınca ona alışmak da gayet zor.
Tabii.
Bu esnada tedaviyi görürken hastanede psikoterapi de veriliyor mu? Bu destek veriliyor mu?
Tabii ki veriliyor. Tabii ki veriliyor. Yani konuşmamın ortalarında bahsetmiştim. Evet, yeni yaralanan gazilerimiz bilinmezlik içerisindeler. Tamam, etrafta örnekleri var ama söz konusu kendi bedenleri kendisi olunca, az önce sizin de söylediğiniz gibi, bir bilinmezlik var. O bilinmezlik bir korkuya yol açıyor. Ne olacak? Biz biliyoruz ki her şey yolunda gittiğinde aslında kalkacak, yürüyecek veya elini kullanacak veya işte omzunu kullanacak. Çünkü bu artık tecrübeyle bize geçti. Ama o insan ilk defa başına geliyor. Evet. İşte o dönemde bu destek, söylediğiniz destek kesinlikle var. Hastanemizde o psikolojik destek bir uzman psikologlarımızla, rehberliklerimizle var. Ve asıl o psikolojik destek eski gazilerimizle var. İnanın öyle şen şakrak, hayat dolu gazilerimiz var. Hı hı. En güzel psikolog onlar.
Değil mi?
Evet.
Hayata tutunmak lazım.
Hayata tutunmak lazım. Ve onlar örnek. İşte evet. Ya işte ben çok öyle oluyor. İşte hocam ayağa kalkabilecek miyim? Hocam protez giyebilecek miyim? Hocam işte bir dirseğimi tekrar kullanabilecek miyim? Kullanacaksınız, yapacaksınız. Olacak. Biz sizler için buradayız diyoruz. Bak diyoruz, sen endişelisin, haklısın. İşte filanca biliyorsun. Ha biliyorum. İşte o da mı öyle? Evet, gerçekten. Yani onların o şen şakrak hayata tutunmuş gazilerimizin, kardeşlerimizin, abilerimizin her biri yenilerimiz için örnek. Dediğim gibi en büyük psikolojik destek aslında onlar. Tabii bu işin akademik kısmında da uzman psikologlarımız gerek işte konuşarak çeşitli terapilerle görevi yerine getiriyorlar.
Evet. Elbette her şeyde olduğu gibi en iyi yaşayan bilir. O yüzden biz her ne kadar burada ifade etsek de tabii onlar gibi bunu anlayamayız.
Tabii ki.
Çünkü o süreci onlar yaşıyorlar. Evet. Gerçekten sıkıntılarla dolu bir süreç. Fakat yalnız değiller, sizler varsınız. İnşallah onların sağlıklarını kavuşturulmasında siz önemli bir desteksiniz ve bu desteğinizi sürdürüyorsunuz. Hastaneden taburcu ettikten sonra kontrole gelen gazilerimiz var mı? Onların durumları nedir? Varsa birkaçından bahseder misiniz?
Tabii ki hastaneden taburcu ediyoruz. Kontrollere geliyorlar. Zaten hepsi bizim kontrolümüzde taburcu oluyorlar. Az çok dediğim gibi o tecrübeyle artık bize geçmiş durumda kontrole çağırdığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı da biz de biliyoruz. İstirahat periyotlarımız, rapor periyotlarımız, kontrole çağıracağımız zaman aralıkları aslında hepsi planlı.
Evet.
İşte uzuvdaki amputasyon güdüğünün iyileşeceği zamanı biliyoruz. Geldiğinde ne göreceğimizi biliyoruz. Ve ona göre bir sonraki aşamada ne yapacağımızı biliyoruz, dedim ya. Ardışık cerrahiler geçirebiliyoruz ve ardışık tedaviler yapılabiliyor. Hepsi planlı olduğu için bizim kontrolümüz altında. Tabii onlar, yani söylemek istediğim şu. Siz de bahsettiniz. Uzvunu kaybetmiş. Başına ne geleceğini bilmiyor. Ve hayatına kaldığı yerden devam etmek istiyor.
Evet.
Kontrole gelen herkesin gözü sizin gözünüzün içerisinde. Ben ne zaman yürüyeceğim? Ben ne zaman elimi kullanacağım? Ben omzumu ne zaman kaldıracağım? Ben ne zaman bir el bileğimi kullanabileceğim? O gözdeki bakışları aldığınız zaman zaten bütün duygu orada yatıyor. İşte o duygu sizin mesleğinize yansıyor. Evet. O mesleğinizle de onlara hizmet ediyorsunuz. Dedim ya, ne mutlu bana. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Öyle bir hastanede, öyle bir kesim için mesleğimi icra etmeye çalışıyorum.
Öyle haberlerle karşılaşıyoruz ki, işte gazimiz çeşitli uzuvlarını kaybetmiş ama yaşama umudunu kaybetmemiş.
Tabii ki.
O çok birine önemli. Sevdalanmış. Evlenmişler, evet. Ve çocuk sahibi olmuşlar. Evet. Güzel, mutlu bir evlilikleri,
evet,
var.
Evet, öyle ailecek görüştüğüm gazi kardeşlerim var. Öyle ailecek görüştüğüm gazi abilerimiz var. Çok etrafımızda. Yani eş evlenmiş, gazi olduktan sonra evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. İşinde son derece başarılı, etrafına faydalı olmaya çalışıyor. Oluyor da bazı konularda uzmanlaşmış. tek söz sahibi olan insanlar. Yani ben gaziyim, hayatım boyunca böyle kalacağım değil. Hayır, ben hayata bütün parmaklarımla, ellerimle, kollarımla sarılıyorum. Hayat beni yenemez. Ben olduğum sürece, bu can bu bedende olduğu sürece ben onu yenerim deyip evet, hayata sarılan gazilerimiz dediğiniz gibi çok fazla. Evet. Çok fazla.
Devletimiz var olsun, maddi manevi her anlamda evet, onlara gereken desteği sağlıyor. Esas mükafatsa ahirette.
Evet.
Allah-u Teala en güzel mükafatı onlara evet, ahirette, cennette verecek. O yüzden onlar kendilerini çok iyi görsünler bu anlamda. Yani çok farklı.
Evet.
Durumları
evet,
çok yani farklı. Bu, çok teşekkür ediyoruz. Minnet borçluyuz.
Evet. Kesinlikle. Bu vatanın gerçek sahibi gaziler.
Evet.
Şu anda bu vatanın gerçek sahibi elbette, gaziler. Gaziler Allah'ın yeryüzünde işaretlediği insanlar. Hiçbirimizde o yok ama onlarda evet, her birinde bir nişan var. O Allah'ın işaretlediği insanlar. Bu bilinçle zaten bu ülke ta Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar dimdik hala ayakta, esaret altında olmadan geldi. Afyon'dan İzmir'e kadar ayağında postalı yok, çarığı yok, yalın ayak yürüyüp düşmanı denize döken Mehmetçik'ten ta bu zamana kadar bu inançla zaten bu ülke ayakta buraya kadar geldi.
Evet.
Allah üstümüzden bayrağı eksiltmesin.
Amin.
Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle bugün 19 Eylül Gaziler Günü gazilerimizi konuştuk. Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gazilerimizin tedavi süreçlerini ele aldık. Bilgiler aktardınız. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim böyle fırsat verdiğiniz için. Sınır ötesinde ve sınırda olan, çarpışan Mehmetçik askerimiz, subayımız, astsubayımız gönlü her zaman rahat olsun. Başlarına bir iş geldiği zaman biz her zaman buradayız.
Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden operatör doktor Mehmet Hakan Yılmaz bizlerle birlikteydi. Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Paşa, askerin milletin bayramla çok yaşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayramla çok yaşa. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Hey sağdan sola, bayrağın semada süzer gider. Parlayan yıldızın alemi tendir eder. Cumhuriyeti bayrağın semada süzer gider. Arş arş arş ileri ileri, arş ileri marş ileri, dönmez geri Türk'ün askeri. Hey sağdan sola, soldan sağa, alma bayrağı düşman üstüne. Hey
Güne Bakan devam ediyor.
Efendim TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan'da sizlerle birlikteyiz. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü ve bugünün anlam ve önemini konuşuyoruz. Tarihçi Sümmani Karakaşoğlu stüdyomuzda. Sümmani Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, teşekkür ederim, sağ olunuz.
Evet, güzel ve anlamlı bir günde bir araya geldik. Gazilerimizi konuşuyoruz. Onlara çok şey borçluyuz. İsterseniz sohbetimizle şuradan devam edelim. Gazi kavramının anlamı ve mahiyeti dediğimizde ne anlıyoruz? Gaziliğin nasıl bir önemi var?
Çok teşekkür ederim efendim. Hemen programın başında bu anlamlı gün vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, hürmetle ve fatihalarla yad edelim. Bağımsızlığımızın canlı tanıkları olan muhterem gazilerimizi gene aynı şekilde minnet ve muhabbetle selamlayalım efendim. Evet, sorunuza efendim cevap verecek olursam, dinimizde dini yaymak veya vatan, millet, din, devlet gibi mukaddesatı korumak amacıyla yapılan savaşa gaza, bu yolda canıyla manıyla mücadele eden kişilere de gazi diyoruz Mustafa Bey.
Evet.
Aynı zamanda savaştan canlı olarak dönen kişilere verilen bir ünvan, bir manevi bir paye gazilik.
Evet.
Bir diğer anlamı da gaziliğin, savaşlarda büyük başarılar kazanan hükümdar veya kumandanlara verilen ismidir gazilik efendim.
Evet. Evet. Tabii dinimizde çok büyük bir önemi var şehitliğin ve gaziliğin.
Evet.
Şöyle bir ayetimiz var. Maide suresi 54. ayette. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar şerefli müminler, hiç kimsenin kınamasından çekinmeden Allah yolunda cihad ederler. Bir başka ayette, Enfal suresi 74. ayette şöyle buyuruluyor. İman edip de Allah yolunda hicret edenler, cihad edenler ve bunları barındırıp yardım edenler, işte gerçek mümin bunlardır. Ne büyük müjdeler değil mi?
Kesinlikle, hele de mensubiyet olarak İslam dinine mensup olan ve Peygamberimizin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine muhatap olan bir millet olarak bunlar bizim için çok daha farklı bir anlam ifade ediyor.
Evet. Evet. Gazilik makamını konuşuyoruz. İsterseniz biraz bunu açalım. Gazilik makamı, payesi dediğimizde ne anlıyoruz?
Evet, Mustafa Bey, gazilik gerçekten de az evvel de ifade ettiğim gibi manevi bir paye, manevi bir ünvan. Allah yolunda canıyla, malıyla, kanıyla mücadele eden ve bu uğurda kendisini anadan, yardan, serden geçerek kendisini vatan ve mukaddesat uğrunda feda eden kişiler ve canlı dönen, savaştan canlı dönen kişiler, gaziler. Evet, esasında bir moral ve bir motivasyon kaynağı var gazilerin. Baktığımızda bir motivasyon üzere, dini bir motivasyon var gazi olmak için. Şöyle diyelim, tarihten beri, tarihin başlangıcından itibaren İslami dönem sonrasında gazi diyoruz. Aslında İslami dönem öncesinde de var böyle bir makam. Alplık makamı var. Orta Asya'da bizim merkezi Türkistan'da kurduğumuz bütün Türk devletlerinde bu vardır. Kahramanlıklarıyla, şecaatlarıyla, efendim yiğitlikleriyle, savaşta, hazarda ve seferde olağanüstü cesaretleriyle gösterdikleri başarılarla bir kurum var, bir müessese var, alplik müessesesi. Tabii İslamiyet sonrasında çok farklı bir renge, farklı bir kisveye ve veçeye dönüşüyor. Gazi diyoruz. Gazi esasında ta İslam'ın başından beri Hazreti Peygamberimizin gazve kökünden, guzva, gazavat kökünden geliyor. Ve İslami dönemle birlikte az evvel de arz etmeye çalıştığım gibi farklı bir kimliğe dönüşüyor. Manevi bir motivasyon aracı oluyor. Ve milletimizin, mensup olduğumuz milletimizin savaşta gösterdikleri olağanüstü başarılarla ve olağanüstü cesaretle farklı bir kimliğe bürünüyor gazilerimiz. Cihat ve gaza onlar için hem yaşam biçimi hem de mensup oldukları millet adına olmazsa olmazdır gazilerin. Türk ananesinden gelen bu ünvana göre Gaziyan-ı Rum, yani evet, altlık onlar için olmazsa olmazdır ve bu o makam için bir 9 şart vardır öteden beri Türk ananesinde. Bunlar kuvvetli bir yürek, yani şecaat, pazu kuvveti, gayretli olmak, iyi bir at sahibi olmak, hususi bir elbiseye sahip olmak, yay, iyi bir kılıç, süngü ve iyi bir arkadaş. Bunlar da gazi kavramını gazi olmaya doğru giden yolda önemli kilometre taşları olarak sayabiliriz. Evet.
Bu coğrafyada çok savaşlar görüldü, evet, çok kanlar döküldü ve o dökülen kanlarımız şehitlerimizin kanları oldu, gazilerimizin kanları oldu ve bayrağımızın rengi de o şehitlerimizin kanı. Şöyle tarihsel sürece baktığımızda gazi kavramının tarihsel süreçteki yeri nedir? Bununla ilgili bilgiler verir misiniz?
Hay memnuniyetle efendim. Şimdi evvela Selçuklular döneminden başlayalım. Selçuklularda da özellikle 1071 Malazgirt'ten sonra Selçuklu komutanları Anadolu'nun dört bir yanına dağıldılar. Anadolu'yu fethetmek, Türkleştirmek ve İslamlaştırmak adına. Şimdi burada birkaç isim zikredeceğim. Mesela Anadolu'nun fethinden hemen, Malazgirt'ten hemen sonra Anadolu'nun fethi sürecinde Danışmend Ahmet Gazi var mesela. Gazi, evet. Ve hemen bunun Osmanlı sürecinde, Osmanlı'ya doğru ilerleyen süreçte aynı moral ve motivasyonla, aynı duygularla, dini duygularla, aynı renk ve tonlarla devam ettiğini görüyoruz. Evet, 1075'te hemen Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan itibaren devam ediyor ve asıl kilometre taşı 1243 Köse Dağı Savaşı. Köse Dağı Savaşı'nda Sivas'ta Moğollarla Anadolu Selçuklu Devleti arasında vuku bulan bu savaşta Anadolu Selçuklu Devleti büyük bir mağlubiyet alıyor ve Moğolların metbu devleti haline geliyor. Bu savaş önemli bir kilometre taşı Mustafa Bey.
Evet.
Ve bu süreçten sonra Anadolu'da irili ufaklı 20'ye yakın beylik ya da küçük devletçik dediğimiz oluşumların olduğunu görüyoruz. Bu süreçte hemen 1400'lü yıllarda 1484'te 85 yaşında Aşık Paşaoğlu Tarihi de denilen Tevarih Ali Osman'da Aşık Paşaoğlu Anadolu'da 4 zümreden bahsediyor. Bu ne zümreler demiş? Siyasi, dini, iktisadi ve tasavvufi zümreler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi mesela Gaziyani Rum. Evet, diğerleri de Ahiyani Rum, Baciyani Rum, Abdelani Rum. Bunlar siyasi, dini ve iktisadi zümreler, teşekkürler. Efendim, bunların fonksiyonları nelerdir? İşlevleri neler olmuştur? Bunların işlevleri hem doğudan gelen Moğol baskılarına, saldırılarına karşı durmak, hem de Anadolu'da var olan istikrarı sağlamak, güvenliği sağlamak, iktisaden mesela ahilerin çok büyük rolü olmuştur. Daha sonra biliyorsunuz lonca teşkilatına dönüşmüşlerdir Osmanlı döneminde.
Esnaf teşkilatı.
Tabii esnaf teşkilatına ve Baciyan-ı Rum kadın teşkilatıdır. Mesela dünyada dünya tarihinde ilk kadın teşekkül, İlk kadın siyasi zümre, sosyal zümre aynı zamanda Baciyan-ı Rum'dur. Yani dünyada hiçbir devlet kadına, hiçbir millet kadına böyle bir imkanı sağlamazken 13. yüzyılın Anadolu'sunda böyle bir siyasi teşekkül vardır.
Evet, yayınlarımızda zaman zaman ahiliği işliyoruz.
Evet.
İşte Ahi Evran ve hanımı. Ahi Evran eline, diline, beline hakim ol derken eşi, evet, de aşına, eşine, işine hakim ol diye nasihatlerde bulunuyor. Çok kıymetli.
Gerçekten de öyle. Dönemin konjonktürünü, iklimini, siyasi iklimini nazarı dikkate alacak olursak çok önemli görevler, fonksiyonlar, işlevler üstleniyorlar.
Evet.
Az önce de belirttiğim gibi o yüzyılın Anadolu'sunda Gaziyani Rum, Anadolu'daki var olan siyasi, askeri düzeni sağlamak ve doğudan Moğollar da batıdan gelecek saldırılar, Haçlı saldırılarına karşı çok önemli vazifeler, görevler üstlenmişlerdir. Evet, burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Hemen 1243 sonrasında Anadolu'da irili ufaklı 20'ye yakın beyliğin oluştuğunu...
Kösedağ Savaşı
tabii, sırasında. Kösedağ Savaşı'nın sonrasında. Çünkü merkezi otorite zayıflıyor. Bu çerçevede bu oluşan beylikler kendi aralarıyla mücadeleye girişirken, hı-hı, burada bir beylik gaza ve cihad anlayışıyla diğerlerinden ayrılıyor. Uçlarda hemen Bizans mansabında Osmanoğulları Beyliği dikkatimizi çekiyor ve Paul Wittek'e göre Batı Anadolu üç beylikleri Gazi Teşkilatı'ndan doğmuştur diyor. Hmm. Bu çok önemlidir. Keza aynı şekilde bir diğer Amerikalı tarihçi Norman Itkovitz Gaziler için, Osmanlı Devleti için hususen Gaziler tarafından kurulmuş bir devlettir diyor. Ve en önemli motivasyon kaynakları cihat ve gaza anlayışıdır. Günümüzün modern yüzyılın en önemli tarihçilerinden 2016'da vefat eden Profesör Doktor, tarihçilerin kutbu olarak bilinen Halil Naci Koca, Osmanlı Devleti'ni keza aynı şekilde bir gazi devleti olarak ifade ediyor. Oluşumunda, kuruluşunda gazilerin çok önemli bir görevinin, çok önemli misyonların olduğunu ifade ediyor.
Evet. Elbette gaziliğin edebiyatımıza da yansımaları var. Edebiyatımızda bir Battal Gazi destanımız var.
Tabii.
Onda bir kaç beyit okuyalım isterseniz. Şöyle diyor: bu gidişin Bizans'tır ilk durağı, Türk olmayan toplar tası tarağı. Yola düşer yenilişi duyunca, insan döküntüsü yollar boyunca. Fark etti mi kuvvetle hak el ele, gazilere teslim olur her kale. Kıra yağmur yağar, dağa kar yağar. Battalın önüne anahtar yağar. Yürü battal, yürü, yollar açılsın. Gökte kanat, yerde kollar açılsın. Bu destanın başka bir yerinde de şöyle diyor: sizi bekler yedi iklim, dört bucak. Malatya'ya ulaşmalı çabucak. İman kapısına eşik olmaya, kararmış canlara ışık olmaya. Anadan geçilsin, yardan geçilsin, Konstantiniyye'ye sefer açılsın. Ne kadar güzel yalmış var, değil
güzel,
mi?
Çok güzel, gerçekten. Bu söylediğinizde ek sadedinde bir iki mısra da ben sunmak isterim. Gerçekten de edebiyatımızda, Türk edebiyatında, Türk İslam edebiyatında gazilik çok ayrı bir yer tutuyor, ayrı bir anlam ifade ediyor. Özellikle epik tarzı dediğimiz kahramanlık şiirlerinde gazilere, ayrı şehitlerimize, gazilerimize ayrı ayrı şiirler yazılmıştır, destanlar yazılmıştır. Mesela şair diyor ki: ecel dedikleri şey erlerin Kevseri'dir, gözünü kırpmadan iç, içme çağı erince. Evet, tarih önderlerine, amacına ve kaderine tutkuyla inanan üstün insanlar tarafından değiştiriliyor. Bunlar savaşlarda en önde bulunan, az önce de programın başında ifade ettiğim gibi canıyla, malıyla mücadele eden, mücahede eden gaziler ve o savaş esnasında eğer şehadet şerbetini içiyorsa şehitler tarafından vatandaştırıldı Türkiye. Bugün üzerinde bulunduğumuz coğrafya, evet, binli yıllardan itibaren vatan haline getirildiyse bunu, evet, evvela şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bir diğer şair aynı şekilde Namık Kemal Hürriyet kasidesinde, hı hı, aynen şöyle diyor: biz ol nesli kerimi dude-i Osmaniyanız kim, Muhammed'dir seraba mayemiz huni şehadetten. Biz ol alihem erbab-ı ciddi içtihadız kim, Cihangirhane bir devlet çıkardık cihetten. Şimdi burada atıfta bulunduğu şey şu: Cihangirhane bir devlet çıkardık bir aşiretten diyor ya. Evet. Şimdi Osmanoğullarına atıfta bulunuyor kuruluşa. Peki bu Cihangirhane bir devleti, bir aşireti bütün cihana hakim kılan moral ve motivasyon kaynağı neydi? Bunun üzerinde, hmm, dikkatle durmak, eğilmek, evet, lazımdır.
Evet. Malumunuz Türkler İslamiyet'le şereflendikten sonra İslam'ın sancaktarlığını yaptılar ve o gaza şuuruyla İslamiyet'i tüm dünyaya yaymak için gayret ettiler. Bu uğurda şehit oldular, bu uğurda gazi oldular ve biz de bugün tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Şu an hayatta olan gazilerimize inşallah en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını, bundan sonra çok daha huzurlu, mutlu bir yaşam sürmelerini Allah'tan niyaz ediyoruz. Süremizin de sonuna geldik. Son olarak neler eklemek istersiniz?
Tabii gerçekten şu şehadete doğru, yani eğer savaştan tabii canlı olarak yaralı bir şekilde dönüyorsa gaziliğe doğru olan motivasyonu bir kere daha altını çizerek anlatmak istiyorum. Mesela ünlü tarihçi Georgi Zeidan'ın İslam Uygarlıkları Tarihi isimli meşhur eserinde bu motivasyonu şöyle anlatıyor Mustafa Bey. Altını çizelim bir cümleyle. İslam fetihlerini kolaylaştıran bir takım sebepler var. Bu sebeplerin birinde olayı adeta nirengi noktasına kadar anlatıyor, temas ediyor Georgi Zeidan. Şöyle diyor, Müslümanların kaza ve kadere, bir insanın eceli gelmeden ölmeyeceğine, eceli gelirse nerede olursa olsun yatağında bile bulunsa, evet yatağında bile bulunsa yine öleceğine, eceli gelmemişse en keskin kılıçlar altında olsa bile hayatının kurtulacağına inananların, inanmalarının İslam fetihlerini kolaylaştıran sebepler etmenler arasında zikrediyor. Evet. Bu kadar bir teslimiyet inancının fetihlerdeki başarılarda büyük bir etkisinin olduğunu söylüyor. Şimdi bu inanç, bu motivasyon Müslümanlarda çok kuvvetli. Mensup olduğumuz din bunu bize sağlıyor. Savaşlar sırasında gösterdikleri kahramanlık, olağanüstü cesaret ve yiğitliklerinin en önemli sebebi bu motivasyon kaynağıdır diyelim. Bir kez daha ebediyete irtihal eden vatan, din, devlet ve bayrak uğrunda şehadete yürüyen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad edelim ve egemenliğimizin, bağımsızlığının canlı sembolleri olan gazilerimizi muhabbetle ve gene hürmetle yad edelim efendim. Bu programı bu vesileyle katkıda sunmayı bize de vesile ettiğiniz için teşekkür ederim efendim.
Onlara çok şey borçluyuz. Bizleri dinleyen gazilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Karakoşoğlu. Bugün sizinle Türklerde gazi olmanın ve tarihsel süreçte gaziliğin anlamını ve önemini konuştuk. Ayağınıza sağlık.
Sağ olunuz efendim, rica ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.